Bayram 24, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 232. İkinci kısım. Vancouver şehrini ve limanı kaplayan nemli karanlıkta, kıyıdaki muhacirat binasındaki genel müdür odasında yanan ışıklar seçiliyordu. Tam zamanında işe başlama konusunda çok titiz olan Edgar S. Kramer, kendi çalışma saatine belirli bir zamanda son vermekte aynı şekilde dikkatli davranmazdı. Ottawa'da, Vancouver'da veya başka yerde biraz aceleyle çıkışa katılmamak, biraz da masasının üstünde kağıtların birikmesini önlemek gerekçesiyle çoğunluk diğerleri çıktıktan sonra en azından yarım saat daha kalırdı. İşleri zamanında yapma, kağıtlarla vaktinde ilgilenme alışkanlığı Edgar Kramer'ın bir mülkiye memuru olarak çok başarılı sayılmasının iki nedeniydi. Yükseldiği yıllar boyunca birçok insan ondan nefret etmişti. Birkaçının düşmanlığı daha da derin nedenlere dayanıyordu. Ama düşmanlar arasında bile hiç kimse onu tembellik veya bugünün işini yarına bırakmakla mantıklı olarak suçlayamazdı. Kramer yerinde kararlarının iyi bir örneğini de bugün Güvercin Pisliği adlı garip bir başlıkla hazırladığı muhtırada göstermişti. Kramer kararı daha önce yazdırmıştı. Ertesi gün binadaki görevlilere gönderilecek daktiloyla yazılmış kopyaları okurken kendi becerikliliğinden hoşnut kalarak başını salladı. Mesele önceki gün dikkatini çekmişti. Muhacirat Bakanlığı Batı Kıyısı Şubesi'nin bütçe tasarısını incelerken her yıl tekrarlandığı anlaşılan 750 dolarlık saçak ve boruları temizleme de dahil olmak üzere bina masraflarına ayrılan para onu kuşkulandırmıştı. Edgar Kramer bina denetleyicisini çağırtmış, kalın boyunlu, yüksek sesli, süpürgenin ardında masa başında oturmaktan çok daha mutlu olan adam da hırsla şöyle cevap vermişti. "Allah kahretsin Mr. Kramer, harcanan para tabii çok fazla ama hepsi de güvercin pisliğine gidiyor." Daha fazla zorlanınca pencereye giderek işaret etmişti. "Şu itlere bakın." Dışarıya bakınca gökyüzünün yuva kuran, uçan ve denize bakan cepheyi pisleten binlerce güvercinle dolu olduğunu görmüşlerdi. "Ediyorlar, ediyorlar. Sanki günün 24 saati mideleri bozuk," diye homurdandı görevli. "Biri sıkıştı mı dama uçuyor. İşte bunun için saçakları ve boruları yılda 6 kere temizlememiz gerekiyor. Her yer güvercinlerin ettikleriyle dolu. Pahalıya patlıyor Mr. Kramer bu iş."
"Derdinizi anlıyorum," dedi Kramer. "Güvercinlerin sayısını azaltmak için bir şeyler yapıldı mı? Bazılarını öldürmek gibi."
"Bir keresinde onları vurmaya çalıştık," diye cevap verdi görevli karamsar bir edayla. "Bunu çok pahalı ödedik. Hayvanları Koruma Derneği'nin bütün üyeleri buraya doluştu. Vancouver'da geçerli kanunlara göre bunları vuramazsınız," dediler. "Yine de size bir şey söyleyeyim. Dama zehir koymayı deneyebiliriz. Sonra güvercinler oraya etmeye çıkınca..."
Edgar Kramer sert bir sesle "Doğrusu pislik güvercin pisliğidir," dedi. Görevli cevap verdi.
"Benim kitabımda bunların hepsi..."
Hem ayrıca diye itiraz tanımayan bir sesle sözünü kesti Kramer.
"Eğer güvercinler kanun tarafından korunuyorsa kanuna uymak gerekir. Düşündü, başka bir çare bulmak gerekiyor."
Adamı göndermiş, yalnız kalınca da meseleyi dikkatle incelemişti. Tek bir şey açıktı. Her yıl 750 dolarlık bir masrafa son vermek gerekiyordu. Birkaç hatalı giriş ve bir sürü denemeden sonra hatırladığı bir şeye dayanarak bir plan yaptı. Esas olarak planı muhacirat binasının damına 1,5 santim yüksekliğindeki kısa çubuklara bağlanacak 1,5 santim aralıklı ince teller germekti. Kurama göre bir güvercin ayaklarını bu tellerin arasından geçirebilir ama kanatlarını geçiremezdi. Bunun için de bir kuş konduğunda teller kanatlarını kapamasını önleyecek, kuş da hemen uçmak zorunda kalacaktı. O sabah Edgar Kramer deneme için damın küçük bir bölümünü tellemiş, buluşu kusursuz işlemişti. Şimdi de muhtırada bütün planı gerçekleştirme emri yazılıydı. İlk olarak 1000 dolar kadar bir para harcanacağı halde yıllık 750 dolar masrafı son verilecekti. Bunu çok az kişi fark edeceği halde ülkenin vergi mükellefleri için de bir kazançtı.
Vicdanlı davrandığı anlardaki gibi bu düşünce onu memnun etti. Bir hoşnutluk daha duyuyordu. O yörenin kanununu incelemiş, güvercinlere karşı adil ve kanuna uygun davrandığını görmüştü. Bu Edgar Kramer'a göre çok başarılı bir gündü. Daha seyrek tuvalete gitme ihtiyacı duyması da onu memnun eden olaylar arasındaydı. Saatine baktı. En son gidişinin üzerinden hemen hemen bir saat geçmişti ve ihtar edici hafif bir sızıya rağmen daha bir süre bekleyebileceğine inanıyordu. Kapı vuruldu ve Alan Maitland içeri girdi. "İyi akşamlar," dedi soğuk bir sesle ve katlanmış kağıdı masanın üstüne bıraktı. Genç avukatın gelişi ani ve şaşırtıcı olmuştu. Edgar Kramer aceleyle sordu, "Bu da nesi?" "Bir celp Mr. Kramer," dedi Alan soğukkanlılıkla. "Okuduğunuz zaman anlayacağınızı sanıyorum." Katlanmış kağıdı açan Kramer çabucak okudu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Lafı ağzının içinde geveledi. "Bununla ne gibi bir şey belirtmek istiyorsunuz?" Aynı anda bir dakika önceki hafif sızının birden dayanılmaz bir hal aldığını fark etti. Alan alaylı bir cevap vermek istedi, sonra böyle yapmamaya karar verdi. Ne de olsa zorlukla yarım bir zafer kazanmıştı. Gelecek round işler tersine dönebilirdi. Bu nedenle yeteri kadar nazik bir cevap verdi. "Biliyorsunuz Henry Duval davasının özel olarak dinlenmesini istemek için size geldiğimde bana yardımcı olmadınız." Bir an Edgar Kramer bu genç ve toy avukata neden bu kadar sert davrandığını düşündü. "Tabii yardım etmedim," diye tersledi. "Yardım etmem için gösterilecek tek bir mantıklı neden bile yoktu." "Ne yazık ki ben sizin bu fikrinizi paylaşmıyorum," diye uysallıkla cevap verdi Alan. Celbi işaret etti. "Bu mahkemenin hangi görüşü? Sizinkini mi yoksa benimkini mi paylaşacağını gösterecek." Sızı acı vermeye başlamıştı. Kendini tutamayan Kramer patladı. "Bu tamamen bakanlığın idari bir meselesi. Buna karışmak hiçbir mahkemenin görevi değil." Alan Maitland'ın yüzü ciddiydi. "Eğer bir öğüt isterseniz," dedi alçak sesle, "sizin yerinizde olsam bu fikrimi yargıca açıklamazdım." XI. Bölüm Beyaz Saray. James Howden Blair House kütüphanesinin penceresinden Pensilvanya Caddesi'nin görünüşünü inceledi. Washington'daki ikinci günün sabahı saat 10'du ve kendisi Arthur Lexington, başkan yardımcısı arasında yapılacak görüşme bir saat sonra başlayacaktı. Önünde durdu, açık pencereden giren serin hafif bir rüzgar ince perdeleri dalgalandırdı. Dışarıda Washington en güzel günlerinden birini yaşıyordu. Hava canlandırıcı, parlak, ılık, güneş ışığıyla bahar havası gibiydi sanki. Başbakan caddenin karşısındaki Beyaz Saray'ın düzgün çimlerini ve geride güneşte yıkanan yürütme binasının bir bölümünü görebiliyordu. Howden Arthur Lexington'a dönerek sordu, "Şu ana kadarki durum hakkında ne düşünüyorsun?" Daha sonra üstüne geçireceği resmi giysi yerine rahat bir tweed ceket giyen Dışişleri Bakanı karıştırmakta olduğu renkli televizyonun başından doğruldu. Televizyonu kapayarak düşünceli duraladı. "En basit şekliyle söylenirse," dedi Lexington, "bir satış pazarlığındayız. Vereceğimiz imtiyazlara Amerika'nın hem çok ihtiyacı var hem de kendileri bunu çok iyi biliyorlar." İkisi kahvaltılarını ayrı ayrı başbakan özel odasında Margaret'le, Arthur Lexington ise aşağıda diğer delegelerle yapmışlardı. Önceki akşam Beyaz Saray'daki yemekten sonra döndükleri geniş konuk evinde kalanlar yalnız Kanadalılardı. Howden yavaşça başını salladı. "Ben de bu fikri edindim." Başbakan uzun büyük kütüphaneyi inceledi. Yumuşak koltuk ve divanları, büyük Chippendale masası, kitap kaplı duvarlarıyla burası sakin ve sessiz bir yere benziyordu. "Burada, bu odada," diye düşündü. "Bir zamanlar Lincoln dinlenmiş ve konuşmuş, daha sonraki yıllarda Truman'lar, Beyaz Saray onarılırken boş zamanlarını burada geçirmiş, burada bu kütüphanede Suudi Arabistan kralı palalarla donatılmış askerleri tarafından korunarak uyumuş. Burada de Gaulle öfkelenmeye, Adenauer büyülemeye ve Kruşçev gürültü etmeye hazırlanmıştı. Ve daha niceleri burada kalmıştı. Bu uzun listede kendisinin de hatırlanıp hatırlanmayacağını düşündü. Hatırlanırsa acaba hangi yönüyle hatırlanacaktı?
Küçük şeyler anlam kazanıyor diye düşünceli düşünceli konuştu Lexington. Örneğin dün sizi karşılamaları. Başkanın Kanadalılar için havaalanına geldiğini hiç hatırlamıyorum. Çoğunlukla daha küçük görevler tarafından karşılanıp bir hısım, bir memleketli davranışı görürdük. Başbakanlara bile böyle yaparlardı. Bir keresinde John Diefenbaker'ı Beyaz Saray'daki yemekte Presbiteryen rahiplerinin yanına oturttular.
Hovden hatırlayarak kıkırdadı.
Evet hatırlıyorum, hiç hoşlanmamıştı. Bunun için de onu suçlu bulmam. Eisenhower'ın konuşma yapıp boyuna Kanada Cumhuriyeti'nden bahsettiği sıra değil miydi?
Lexington gülümseyerek başını salladı.
James Hovden kendini yumuşak koltuğa attı. Dün akşam bizim için kendilerini gerçekten helak ettiler dedi. Bir değişiklik yapıp daha saygılı falan davranacaklarsa hiç olmasa işi daha ustalıkla idare edeceklerini sanırdım.
Her zamanki dikkatle bağlanmış papyon kravatının üstündeki yuvarlak ve al yanaklı yüzünde Arthur Lexington'ın gözleri parladı. Ara sıra Hovden Dışişleri Bakanı'nı ele avuca sığmaz küçük oğlanları sertlik ama sabırla idare eden iyi yürekli bir okul müdürüne benzetiyordu. Belki de onu genç gösteren ve yılların bütün diğerlerinde olduğu gibi onun da üzerine yığılmasına rağmen genç göstermeye devam edecek olan bu özelliğiydi.
İncelik ve Birleşik Amerika Dışişleri Bakanları'nın tutumu birbirinden çok uzak dedi Lexington.
Biliyorsun ben her zaman Birleşik Amerika'nın iki çeşit siyaseti olduğunu düşünürüm. Ya zorlarlar ya da kendileri zorlanmaya hazırdırlar. İkisinin arasını buldukları pek seyrek.
Başbakan bir kahkaha attı. Peki ya şimdi?
Yalnız kaldıkları anlar hep çok hoşuna giderdi. Uzun süreden beri birbirlerine tamamen güvenen yakın dosttular. Belki de bunun bir nedeni aralarında rekabet olmamasıydı. Kabinedeki diğerlerinin açıkça veya gizliden gizliye başbakanlıkta gözleri varken Hovden'ın da çok iyi bildiği gibi Arthur Lexington'ın bu yönde hiçbir hevesi yoktu.
Eğer yıllar önce Hovden onu dışişlerinden istifa edip partiye sonra da bakanlar kuruluna girmeye zorlamış olmasaydı Lexington belki bugün hala boş zamanlarını pul koleksiyonculuğu ve kuşlarla geçirip mutlu olan bir elçiydi. Bağlılık ve güçlü bir görev duygusu o zamandan beri kabinede tutmuştu ama toplum hayatını bırakıp özel hayatına döneceği günün özlemini çektiğini de hiçbir zaman gizlemezdi.
Lexington cevap vermeden önce lal renkli uzun halının üzerinde bir kere gezindi.
Saygısız davranılması senin gibi beni de rahatsız etmez.
Ama birçokları bunun tersini söyleyecek.
Bazıları biz nasıl davranırsak davranalım yine de böyle konuşacaklar. Ama aralarında namuslu insanlar da olacak. Sadece dert çıkaran ayak takımı yok.
Evet bunu ben de düşündüm dedi Hovden. Korkarım birleşme anlaşması bize partimizden bazı kişileri kaybettirecek. Ama yine de başka bir çaremiz olmadığına inanıyorum.
Dışişleri Bakanı karşısındaki koltuğa oturdu. Bir tabureyi yanına çekerek iki ayağını da üzerine uzattı.
Senin kadar emin olmayı isterdim başbakanım.
Hovden onu dikkatle süzerken başını salladı.
Beni yanlış anlama, sonuna kadar seninle beraberim. Sadece olayların hızı beni korkutuyor. Pek çok şeyin bir araya sıkıştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama bunun o kadar az kişi farkında ki. Oluşumu 50 yıl süren değişiklikler şimdi 5 yıl veya daha az bir süre içinde olup bitiyor. Tek dileğim ulusal birliğimizi koruyabilmemiz ama bu iş hiç kolay olmayacak.
Hiçbir zaman kolay olmadı dedi Hovden.
Lexington başını salladı ve saatine baktı.
Yarım saat var. Kaderimizle buluşmadan önce kahve isteyelim mi?
İkinci kısım. Başkan kalın ve gürleyen sesiyle Beyaz Saray'ın düzenli çimleriyle kendisinden ayrılmış, itişip kakışarak resim çekmeye çalışan fotoğrafçı grubuna seslendi.
''Siz oradakiler iki kişi için yeteri kadar resim çekmiş olmalısınız.''
Sonra yanındaki başbakana dönerek ''Ne dersiniz Jim, içeri girip çalışmaya başlayalım mı?'' diye sordu.
''Çok yazık olacak başkanım.'' dedi James Holden. Ottawa'nın soğuk kışından sonra sıcak ve güneş ışığı hoşuna gitmişti. ''Ama sanırım içeri girmenin zamanıdır.''
Kısa boylu, geniş omuzlu, kemikli ve köşeli bir yüzü, azimli bir çenesi olan adamla aynı fikirde olduğunu belirterek başını salladı. Howden dışarıda Beyaz Saray gazetecileriyle yaptıkları görüşmeden çok memnun kalmıştı. Başkan konuşma boyunca çok az söz alarak meydanı başbakana bırakmış, gazetecilerin sorularını Howden'a yöneltmişti. Dolayısıyla ertesi gün basında, televizyonda ve radyodaki sözler Howden'a ait olacaktı. Daha sonra Beyaz Saray'ın güneyindeki çimlerde resim çektirmek ve televizyonculara poz vermek için toplandıkları sırada başkan ustaca bir manevrayla James Howden'ı tam kameranın karşısına gelecek yerde durdurmuştu. Howden, bir Kanadalı'nın Washington'da çok seyrek görebileceği böyle bir ilginin geriye döndüğünde kendisine çok yardımı dokunacağını düşündü. Başkanın büyük, kalın parmaklı eliyle kolunu kavrayıp kendisini sürüklediğini hissetti. Birlikte yürütme binasının merdivenlerine doğru ilerlediler. Başkanın ak düşmüş, karışık saçlarının çevrelediği yüzünde rahat ve anlayışlı bir ifade vardı.
''Nasıl olur Jim?''
Televizyondaki ocakbaşı sohbetlerinde çok etkili olan akıcı ve genizden gelen bir Orta Batı şivesiyle konuşuyordu.
''Şu başkanım sözünü bir yana bıraksak, uzun uzun güldü, sanırım adımı biliyorsunuzdur.''
Çok sevinen Howden cevap verdi, ''Bu bana şeref verir Tyler.'' Beyninin bir köşesinde aralarındaki bu yakınlığı basına nasıl duyurabileceğini düşündü. Kanada'da böyle bir haberin duyulması Howden hükümetinin Washington'da etkili olmadığını iddia eden eleştiricilerin ağzını kapardı. Tabii iki gündür gösterilen yakınlığın Kanada'nın pazarlıkta güçlü durumda olmasından doğduğunu biliyordu. Güçlü durumda devam ettirmeye niyetliydi. Ama bu hoşnut olmaması veya eline fırsat geçtiği an siyasi durumunu sağlamlaştırmaması için yeterli bir neden değildi. Ayaklarının altındaki yumuşak toprağı çiğneyerek çimlerde ilerlerken, ''James Howden, tekrar seçildiğiniz için sizi kutlama fırsatını daha önce bulamamıştım.'' dedi.
''Ah, teşekkür ederim Jim.'' Tekrar pençe gibi eliyle başbakanın omuzuna kuvvetli bir şaplak indirdi. ''Evet, gerçekten harika bir seçim oldu. Herhangi bir başkanı şimdiye kadar toplayabildiğinden çok daha fazla oy aldığımı söyleyebilmek beni gururlandırıyor. Bildiğiniz gibi kongreyi de tümüyle elde ettik. Bu da önemli bir şey. Hiçbir başkan temsilciler meclisi ve senatodan benim şu an gördüğüm kadar destek görmemişti. Size kesinlikle söyleyebilirim ki benim isteyip de kabul ettiremeyeceğim hiçbir kanun yok. Tabii durumu kurtarmak için ara sıra bazı şeylerden vazgeçiyorum ama önemli değil. Bu eşine rastlanmamış bir durum.''
''Sizin için eşine rastlanmamış belki de Howden. Biraz iğnelemekten zarar gelmeyeceğine karar vermişti. Ama tabii bizim parlamenter sistemimize göre başta olan parti daima istediği kanunu kabul ettirebilir.''
''Doğru, çok doğru. Benim ve benden öncekileri sizi kıskandığı zamanlar olmadığını sanmayınız. Bizim idari sistemimizdeki asıl büyük mucize bunun başarıyla işleyebilmesi.''
Başkan hırsla devam etti.
''Bizim derdimiz şu ki bu yönetimi kuran atalarımız İngiliz olan şeylerden uzaklaşmaya o kadar hevesliydiler ki yararlı olanları da zararlılarla birlikte başlarından attılar. Ama kişisel veya siyasi olsun insan elinde bulunandan en iyi şekilde yararlanmak ister.''
Son sözlerle birlikte sütunlu yuvarlak güney kapısına uzanan geniş parmaklıklı basamaklara erişmişlerdi. Konuğuna yol gösteren başkan basamakları ikişer ikişer çıktı. James Howden da geri kalmamak için aynı hızla onu izledi. Ama yarı yolda başbakan soluğu kesilip ter içinde kalarak durakladı. Ottawa için ideal olan lacivert yünlü giysisi Washington'ın sıcak güneşine göre çok kalın ve rahatsızdı. İnce elbiselerinden birini getirmiş olmayı diledi ama bunları incelediğinde hiçbirini görüşme için yeteri kadar iyi bulmamıştı. Söylendiğine göre başkan giyim konusunda çok titiz davranır, bazen günde birkaç kere kılık değiştirirdi. Ama tabii Amerika'nın bir Kanada başkanının özel para sorunlarından haberi bile yoktu. Bu düşünce Howden'a bir an mali durumlarının ne kadar ciddi bir hal aldığını daha Margaret'e söylememiş olduğunu hatırlattı. Montreal Kredi Bankası'nın adamı bunu belirtmişti. Geri kalan birkaç bini çekmekten vazgeçmezlerse emekli maaşı basit bir işçinin kazandığı para kadar olacaktı.
Tabii işler hiçbir zaman bu duruma gelmezdi. Rockefeller Vakfı'na ve diğerlerine başvurabilirdi. Rockefeller, eski başbakan Mackenzie King'e emekliye ayrıldığı gün 100 bin dolar vermişti. Ama özel olarak Amerika'nın yardımı istemek düşüncesi, karşı taraf ne kadar nazik davranırsa davransın, yine de onu rahatsız ediyordu.
24. Ayrımın Sonu. Sayfa 242.